Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kapitalizmi inceliyorduk ve kapitalist toplumların ahlakına, aile ve ahlak anlayışına, aile ve kadın, yani bu toplumlarda nasıldır, ne hale getirilmiştir, buraya gelmiştik. Bundan evvel hatırlarsanız en son Batı toplumlarının, kapitalist toplumların huzuru tamamen alıp götürdüğünü, insana uygun bir medeniyeti meydana getiremediğini, insanı tanımadan insana medeniyetin esaslarını koyduklarını, bundan dolayı da yeryüzünde huzurun, medeniyetin kalmadığını anlatmıştık ve her 3-4 dakikada bir insan intihar ettiğini, bu medeniyetin öldürdüğünü, yalnızca başkalarını değil kendisini de öldürdüğünü, uyuşturucunun, alkolün hızla yayıldığını, bunlar üzerinde durmuştuk. Genel olarak şunu söyleyebiliriz: İslam'ın hakim olmadığı toplumlarda, İslam alimlerinin de ifade ettiği gibi, din, akıl, mal, can ve nesil emniyeti kalmaz. Allah Azze ve Celle kendinin gösterdiği yolu terk eden kimselere böyle bir ceza verir. Sadece ahirete kalmaz yani cezası. Bu dünyada da Allah cezalandırır. Ne din emniyeti kalır, ne akıl emniyeti kalır, ne mal, ne can, ne de nesil. Hepsi bozulmaya başlar. Din emniyeti kalmaz. İnsanlar dinlerini rahat bir şekilde yaşayamazlar ve İslam'ın hakim olmuş olduğu bir medeniyetteki din emniyeti diğerlerinde yoktur. Kur'an-ı Kerim, eğer Allah Azze ve Celle'nin müdahalesi olmasaydı, Allah insanların bir kısmıyla savmasaydı, yeryüzünde Allah'ın adı çokça anılan mescitler, kiliseler ve manastırlar yok olup giderdi, yıkılır giderdi buyuruyor. Bu ayet yalnızca mescitlerin değil, aynı zamanda kilise ve manastırların da İslam medeniyeti içerisinde korunacağını ifade eder. Dolayısıyla yani İslam medeniyetinde din emniyeti sağlanıyor. Mesela bugün birçok devlette Batı medeniyetinin veya Doğu blokun dediğimiz, eskiden sosyalist blok dediğimiz devletlerde bu emniyetin kalmadığı meydandadır. Hatta sosyalist blokta bütün kiliseler, camiler, manastırlar hepsi de yıkılmışlardır. Kökü kurutulmuştur adeta, kurutulmaya çalışılmıştır. İşte bir taraftan din emniyeti böyle yok edildi, bir taraftan akıl emniyeti kalmadı. Mesela akıl, yani bilim, içki zararlıdır diyor. Bu devletlerde içki serbesttir. Kumar zararlıdır diyor akıl, bunlarda serbesttir. Zina zararlıdır diyor akıl, bunlarda serbesttir. Faiz ekonomiyi mahveder diyor akıl, bunlarda serbesttir. Yani aklın dediği yapılmamaktadır. Vahye ihtiyacımız yok, akıl bize yeter diyenler, bilim bize yön verecektir diyenler, bilime de uymamaktadırlar. Bu apaçık meydandadır. Bunlar nefislerine uymaktadırlar aslında. Demek ki yani İslam'ın hakim olmadığı yerde akla da uyulmuyor, akıl da muhafaza edilmiyor. mal da muhafaza edilmiyor, faiz yoluyla, kumar yoluyla, başka yollarla, haksız yollarla, gayrimeşru yollarla elden çıkıyor, başkalarının eline geçiyor. Tüm toplumlar, bir millet toplum olarak kumarbaz hale getiriliyor. Milli piyango gibi bir takım şeylerle, faiz gibi yollarla, bütün topluma bunları yaymak suretiyle bütün toplumda mal emniyeti kalmamış oluyor. Hırsızlık vesairelerin de çoğalmasıyla mal emniyeti kalmıyor. Can emniyeti deseniz o da öyle. Esrarkeşlerin, uhucuların, tinercilerin, teröristlerin, her türlü cinnet geçirenlerin, çocuğunu öldürenlerin, kardeşini öldürenlerin, velhasılı kelam sürekli öldüren bir toplum. Can emniyeti ama terör yoluyla kalmıyor, ama hırsızlıklarda, ama kafayı çekip de arabaya binen trafik canavarları, ama diğer yollarla can emniyeti kalmıyor. Nesil emniyeti de kalmıyor. Çünkü aileyi bitiriyor. Kadınlaşmış erkekler, erkekleşmiş kadınlar, nesil perişan oluyor. Ve mesela Amerika'da askerlik çağına gelmiş olan 5 milyon kadar, o zaman bu dediğim belki 40 sene evvelki rakam, şu anda belki daha da fazla, milyonlarca genç, tığ gibi delanlı, 20 yaşında ama askerliğe elverişli değil, verilen raporlarla, çürük raporu ile askerlik yapamıyor. Sebep, zührevi hastalıklar. Yani eli kolu kırık, bilmem topal, felçli falan filan değil yani. Zührevi hastalıklar. AIDS gibi, frengi gibi bir takım hastalıklar yüzünden askerlik bile yapamaz vaziyete getirilmiş durumda. İşte neslin de bozulduğunu hem bu rakamlar hem de zaten görüyoruz her gün. Yani neslin ne hale gelmiş meydandadır. Erkek olduğu halde kadın olanlar, kadın olduğu halde erkekleşmiş kimseler, ortaokula kadar, ilkokula kadar inmiş uyuşturucu bataklığı, hırsızlık, terör, neslin bozulduğunu gösteriyor. Şimdi bütün bunların sebebi aslında kapitalist düzenler olmuştur. Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kurallara bağlı kalmayınca, Allah'tan daha iyi bildiklerini iddia edince, Allah'ın gönderdiğinin bu çağa uymadığını, uymayacağını söyleyince, kendileri medeniyetin esaslarını ortaya koymaya kalkışınca, bunun sonunda böyle bir dünya meydana getirdiler. Halbuki Allah Azze ve Celle inne aleyna lel huda buyurmuştu. Hidayeti göstermek bizim üzerimize vazifedir. Sizin böyle bir vazifeniz yok. Doğru yolu göstermek Allah'ın vazifesidir. Allah'ın yetkisinde olan bir konudur. Çünkü doğru yolu ortaya koyacak olanlar gaybı bilmeli. Gaybı bilmiyorsanız ortaya koyacağınız bir takım esaslar ileride ne gibi sonuçlar doğuracak onu da bilemezsiniz. Ve dolayısıyla da bunu, yani medeniyetin esasını da ortaya koyamamış olursunuz. Çünkü ortaya bir şey koyuyorsun ama ileride nasıl sonuç verecek bilmiyorsun yani. Böyle şey olmaz. Ortaya koyduğun kanunlar ne gibi sonuçlar verecek bunu bilmelisin. Bu da mümkün değil. O halde bu işi bilene bırakmalısın. Gaybı bilen bir zata bırakmalısın. O da Allah'tır. İşte Allah'tan alanlar, biz yapacağız bu işi, daha iyi yaparız diyenlerin meydana getirdiği dünya. Her türlü haksızlığın, zulmün, emperyalizmin, ahlaksızlığın, namussuzluğun, hırsızlığın, her türlü hastalığın olduğu bir dünya. Haksız savaşların. Şimdi bütün bunlara kapitalizm sebep olmuştur ve diğer ideolojiler, yani insan mahsulü fikirler, vahyin dışındaki fikirler bunlara sebep oldu. Allah-u Teala insana yol göstermemiş olsaydı, hani insanı böyle dünyada başıboş bırakmış olsaydı, insanoğlu ne yapalım bilmedik böyle yaptık diyebilirdi, belki mazur olurdu yani. Ama Allah yol gösterdiği halde onlar böyle yaptılar. Dolayısıyla mazeretleri de yoktur. Bu günahın cezasını bu dünyada da çekiyoruz yani. Allah-u Teala en üstün olanınız, takvaca en ileri olanınızdır dediği halde onlar kendi ırkını üstün görmeye başlarlarsa, bir ırk kendi ırkını üstün görürse diğerler de kendi ırkını üstün görecektir. Bunun sonucu olarak da kardeş kavgası başlayacaktır. Ama bu da müstehaktır. Çünkü Allah'ın koyduğu esasa bağlı kalınılmamıştır. O halde bu ceza çekilecektir. Kimse kimseyi suçlamasın. Falan hükümetin mi başarısızlığı, Amerika'nın mı tahrikleri, Avrupa'nın mı kalleşliği, hepsi de doğru olabilir. Ama sen de kabahatlısın. Hep onlar mı kabahatlı? Sen de ırkçılığı esas olarak kabul etmeyeydin, insanın kendisine bakaydın, inançta birliği, beraberliği sağlayaydın, ırkınla övünmeyeydin, diğer ırkları da tahrik etmeyeydin, kardeş kavgası da olmayaydı. Tamam, falanlar suçlu, filan tahrik edenler suçlu, doğru. Peki senin suçun yok mu? İşte bütün olan olaylardan bir kere kapitalizm, sosyalizm gibi ideolojilerin sorumlu olduğunu, bugünkü dünyadan bunun sorumlu olduğunu bilmeliyiz. Size bir ara anlattığımı bilmiyorum. 1979 12 Eylül 80 darbesinden evvelki son seçimde, o zamanki İşçi Partisi'nin başında bir kadın vardı, Beyce Boran. Bu kadın tam bir komünisti, sağlam bir komünisti. O zaman bütün parti liderlerine, TRT1, zaten başka televizyon yoktu, TRT1'de 5 dakika 10 dakika civarında bir konuşma hakkı vermişlerdi, seçim konuşması. Diğerleri paket yayından konuşmuşlardı. Zaten evvelden canlı yayın pek olmazdı. Nadirdi canlı yayın ve bu kadın canlı yayın üzerinde ısrar etmişti. Çünkü konuşması sansürlenecek. Bunu iyi biliyordu. Sansürlenemesin diye canlı yayın şartı koştu ve o şekilde çıktı, konuştu. Hatırlıyorum, şunları söyledi. Dedi ki, bu memleketi dedi, biz komünistler mi idare ediyoruz? 79, işte 1920'den itibaren düşünürseniz yaklaşık 60 sene. 55-60 yıldır bu memleketi dedi, biz mi idare ettik? Bizim görüşümüze göre mi, ideolojimize göre mi idare edildi? Hayır. O halde dedi, bu memleketin geri kalmışlığından da bizler sorumlu değiliz dedi. Bu memleketin geri kalmışlığından memleketi idare edenler ve de o ideoloji sorumludur demişti. Yiğidi öldür hakkını yeme sözü doğruydu. Hakikaten de bu memlekette hiçbir zaman komünistler iktidara gelmiş değil. Bu memleketin bu hale gelmesinde de komünizmin çok fazla bir olumsuz etkisi olmuş değil. Daha ziyade kapitalizm memleketi bu hale getirmiştir. yüzde belki 3-5 sosyalist faaliyetlerinde katkısı varsa da, ama esas olanı görmek lazım. Asıl olan %95'i belki kapitalizmin marifetidir. Bu zulüm düzeni kapitalist sistemin sonucudur. Geri kalmışlık da yine ona sorulmalı, idare edenlere sorulmalı. Şu gün itibariyle 90 senedir hala da dünyada geri kalmış devletler arasındayız. 90 senedir bu memleket hangi ideolojiyle idare edildiyse, hangi fikir sahipleri tarafından idare edildiyse, onlara sormak lazım. Şu memlekette aile bozulduysa, akrabalık münasebetleri bozulduysa, esrar eroin yayıldıysa, hırsızlık yayıldıysa, sömürü yayıldıysa, faiz yoluyla fakirin kanının emilmesi her gün gerçekleşiyorsa, kardeş kardeşi öldürüyorsa, bir geri kalmışlık madden ve manen varsa, huzur yoksa, adam bütün sülalesini kendi eliyle öldürüyorsa, çocuğunun kafasını kesip denize atıyorsa, kim sorumludur bundan? İdare edenler ve sistem. Batı manen çökmüşse de en azından madden bir yerde. Biz ise ne madden ne manen. Biz Birinci Dünya Savaşı'na sokulduk. Kim tarafından? Gene bugünkü zihniyet tarafından. O günkü adı İttihat Terakki. Haddi zatına bugünkü zihniyet. Bugünkü sistem İttihat Terakki'nin istediği sistem aslında. Büyük bir ekseriyeti. Osmanlı'yı Dünya Savaşı'na sokanlar da onlar. Ve Abdülhamid rahmetli hatıralarında der ki, bekliyordum, bir savaş kopacaktı. Biliyordum, büyük devletlerin birbirleriyle olan mücadelesini biliyordum ve bunun sonu savaştı, biliyordum. Niyetim onu beklemekti ve o zaman savaşa girmemekti. Bu şekilde Osmanlı'nın önünü açmaktı. Onlar birbirini yerken bizimle uğraşamayacaklardı ve biz de o arada kurtulmaya çalışacaktık o dar boğazdan. Ama diyor, heyhat, kaderin ne cilvesidir ki tam o gün geldi 1914, Birinci Dünya Savaşı patladı, ama o zaman ben başta değildim diyor. 5 yıl evvel 1909'da zaten İttihat Terakki darbe yoluyla, darbeciler ta oraya dayanıyor. Ben tahttan indirmişlerdi ve Osmanlı'yı gereksiz yere savaşa soktular. Savaş bilmez adamlar. Sarıkamış'ta 90 bin mi 70 bin askerimizi telef ettiler. Dondurarak, bir kurşun bile sıkamadan dondurdular. Asker idare etmeyi, sevk idareyi bilmeyen İttihat Terakki. Osmanlı'yı savaşa sokmakla Osmanlı'yı dağıttılar. Aslında bir takım güçler savaşa hazırlık yapıyorlarmış demek ki. Bu savaş olduğunda Osmanlı'nın karlı çıkmaması için Osmanlı'nın da savaşa katılmasını istiyorlarmış demek ki. Ve o savaş olduğunda Osmanlı'nın savaşa katılması için savaş taraftarı bir iktidar, İttihat Terakki iktidarını hazırlıyorlar. Önce ona darbe yaptırtıyorlar, onu başa geçiriyorlar, ondan sonra savaşı başlatıyorlar. Bu şekilde Osmanlı savaşa sokuldu. Birinci Dünya Savaşı da mağlup olarak çıktık. Perişan bir şekilde kıtlık. Kıtlık. Her taraf ceset dolu, ekmek yok, yemek yok. Annem anlatır. O yıllarda 1930'larda Dünya Savaşı'ndan çıkmışız işte. Memlekette bir şey kalmamış yani. Kıtlık varmış. Köyleri böyle gezen fakirler ekmek isterlermiş. Ölmemek için. Para değil, ekmek istiyorlarmış yani. Şimdiki gibi para isteyen yok desek. Hatta ben çocukluğumu hatırlıyorum. Çocukluğumuzda bizim evimize gelirlerdi fakirler. Ben onlara çok yemek verdiğimi hatırlarım. Bizim evimiz bahçeliydi. Böyle bahçede onlara devamlı yemek verirdik. Bakın bizim çocukluğumuzda bile bu derece bir fakirlik vardı yani. Bir de 30'ları düşünün. 30'larda tam bir kıtlık ve dedem rahmetli her gelene ekmek verin dermiş. Neneme, anneanneme. Kimseyi boş çevirmeyin dermiş. Aç millet yani. Ekmek istiyor. Şimdi biz Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak çıktık. Biz de mağlup olarak çıktık Almanya'da. Bizden sonra Almanya bir daha savaşa girdi. İkinci Dünya Savaşı'na girdi. Bir kez daha mağlup oldu. Yerle bir oldu. Ama bugün Almanya dünyanın süper gücü olma yolunda ilerliyor. Biz o savaşa girmediğimiz halde bile yine de bu durumdayız. Hem de büyük bir imparatorluğun mirasına konduğumuz halde. Koskoca bir geminin artıkları bile, parçaları bile adam zengin eder. Öyle değil mi? Gemiyi sen demir olarak satsan bile köşe olursun. Kaç ton demir eder, o bile seni zengin eder. Yani Osmanlı gibi büyük bir geminin de artıkları bile adam zengin eder aslında. İkinci Dünya Savaşı'na girmediğimiz halde yine de şu anda Almanya'dan çok çok gerideyiz. Ve Almanya bizden işçi istemişti, hatırlayın. Kendi işçisi yetmedi, bizden işçi aldı. Halen orada kaç milyon insanımız yaşıyor. Demek ki bir yerde bir yanlışlık var yani. Adam 48'de savaştan mağlup olarak çıkıyor. Yani aşağı yukarı işte 30 sene, 40 sene sonra başka devletlerden işçi isteyecek kadar gelişiyor. Nasıl oluyor? Ve biz niye böyleyiz? Biz yalnız manen değil, madden de geri kalmışız. Hiç olmasa Batı madden ilerledi. Şimdi bu durumda memleketi idare edenler ve sistem ve ideolojisi bundan mesul değil midir? Evet, mesuldür. Kapitalist toplumlarda kadın ne olarak görüldü? Yani onun bize yansımaları var tabii. Çünkü biz de kapitalist bir düzen içerisindeyiz. Batı toplumlarında yani kapitalist denebilir mi? Tabii o çok eski asırlarda, 5. asırda filan. Sonuçta Batı toplumu diyelim. Henüz daha kapitalizm o zaman şimdiki manada oluşmamıştı ama Batı toplumlarında kadın hayvan mı insan mı diye tartışılıyordu. Ruhu var mıdır yok mudur diye tartıştılar. En sonunda 5. asırda Makun toplantısı denilen bir toplantıda kadının cehennemlik olduğuna karar verdiler. Papazlar toplandılar, kadın cehennemliktir deyip karar verdiler. İslam 6. asırda zuhur etti ya da 7. asırın başı diyelim. Yani 610'larda yaklaşık olarak zuhur ettiğinde dünyanın durumu buydu yani. Kadın cehennemlik bir varlık, hayvan mı insan mı tartışılıyor, ruhu var mıdır yok mudur tartışılıyor idi. Sonunda erkeğin hizmetkarı diye Fransızlar karar verdiler. Kilise öyle karar verdi, cehennemliktir dediler. Fransızlar da erkeğin hizmetçisidir dediler. Hatta büyük memeli hayvanlar sınıfına dahil ettiler. Ve sonra Hint toplumunda mesela, sonuçta hepsi bunların gayri İslami düzenler ve toplumlar olduğu için hepsi de aynı kefeye konulabilir. Mesela Hint toplumunda da kadının ağzına kilit takalım, ayağına da zincir bağlayalım diye karar verdiler. Çok konuşmasın dediler, çok gezmesin dediler. Neden böylesi önlemler alma ihtiyacı duydular? Çünkü eğitemiyorlardı nefisleri. Nefis eğitilemeyince, kadın kontrolden çıkınca toplumun da kontrolü kalmıyor. Kadın sokağa dökülünce toplumda da düzen, nizam, ahlak, namus kalmıyor. Onun için kadını bağlamayı düşündüler. Halbuki buna gerek yoktu. Nefisler terbiye edecek bir din lazımdı. Onu başaramayınca Hristiyanlık zinciri uygun gördü. Yahut da onu şeytan gibi görenler de oldu. Hristiyanlık, yani kadının şeytan gibi görülmesi anlayışını reddetmemiştir. Hatta bunu pekiştirmiştir. Bazı rivayetlerde mesela Hazreti Adem'i kandıran da şeytan değil, Havva'dır. İsrail'i bir takım rivayetlere göre. Bunu bazen bizim hocalarımızdan da söyleyenler olur, bu doğru değil. İsrail'i bir rivayettir. Bizim kaynaklarımızda böyle bir şey mevcut değildir. Allah-u Teala فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا buyuruyor. فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ buyuruyor. Şeytan Adem'i ve Havva'yı diyor ayağını kaydırdı. Yani şeytan Havva'yı, Havva da Adem'i kandırdı demiyor yani. فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ İkisini şeytan kandırdı buyuruyor. Demek ki bütünüyle yani kadını suçlayıcı bir mantık yanlış. Hristiyanlık yani bunu kabul etti, yani bütün suçlu kadınmış gibi. Ve cinsel arzuları tatmin etmekten başka bir fonksiyon taşımadığını Roma medeniyeti kabul etti. Kadınlar gündüzleyin bayrak asıyorlardı, geceleyin de fener asıyorlardı damına. Yani harama davet ediyorlardı erkekleri. Bu yolla para kazanıyorlardı ve Romalıları eğlendiriyorlardı. Şimdi Hristiyanlıkta hani ruhbanlık anlayışı var ya, ruhban olmak, evlenmemek hani tavsiye edilmiştir ve büyük bir makam gibi gösterilmiştir. Halbuki bu fıtrata da aykırıdır. Fıtrat evlilik ister. Allah böyle yaratmış. İslam fıtrata uygundur. Hristiyanlık fıtrata uygun değildi. Peki tamam da bu nereden çıktı, bu ruhbanlık, evlenmemek nereden çıktı? Çıkışı da budur. Fuhuş öyle bir azdı ki, öyle bir arttı ki artık bunu durdurmak için kilise evlenmemek en iyi yoldur deyip kadını lanetlemeyi yol olarak gördü, çare olarak buldular. Belki bu şekilde ancak insanlar uzak dururlar fuhuştan gibi düşündüler. Halbuki bu da çözüm olmadı ve tam tersine kendileri de fuhuş yapmaya başladılar. Adam gibi evlenmediler, bu sefer kilise adamları da, papazlar da fuhuş yapmaya başladılar. Ve hatta genel evlerine açıkça gitmeye başladıkları tespit edilmiştir papazların. Yani güya ruhbanlığı tavsiye ediyorlar ama kendileri de dayanamıyorlar ve genel evlerine gidiyorlar. Demek ki çözüm olmamış yani. Bunu hani ifrattan tefrite, yani fuhuştan kurtarmak için tamamen kadından soğutma, evlenmemeyi yol olarak gösterme ve nefret ettirme, kadından nefret ettirme yolunu seçtiler. Evlilikte nefret ettirme yolunu seçtiler. Bir müddet sonra manastırlar fuhuşhanelere döndü. Güya orada rahip ve rahibeler, evlenmeyen kadınlar ve erkekler güya vardı. Fakat o manastırlarda zina yapılmaya başlandı. Çünkü ateşle barut gibi bir arada, bunun sonu belli. Ve demek ki çözüm bu değildi. Mesela Baron Zimen yazdığı bir eserinde rahibe manastırlarının genel evinden daha feci olduğunu yazmıştır. Demek ki Batı'nın kökü buraya dayanıyor yani. Geçmişte buna dayanıyor. Bugünkü kapitalist Batı'nın. Putperest Yunan medeniyeti de aynı şekilde. Kadına bakışı şehvet aracı olarak görmüştür. Akrabalığı da reddetmişlerdir. Ve tek evlilik anlayışını güya kabul ettiler. Fakat o da yine fuhuşun artmasına, metres hayatının çoğalmasına sebep oldu. Allah Azze ve Celle işte o dönemde o ayetlerini indirdi. فَنْكِهُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسُلَاسِ وَرُبَعِ Hoşunuza giden kadınlardan ikişer, üçer, dörder evlenebilirsiniz. Bazı insanların fıtratında bu arzu çok şiddetli vardır. Allah onun için müsaade etmiştir. Tavsiye etmemiştir. Çünkü aralarında adil olabilmek, tam adalet sağlayabilmek kolay değildir. Onların kavgalarını çekmek kolay değildir. Ama kötü hayata gidecekse bu ondan daha iyidir. Bugün mesela dört evliliğe karşı olanlar ya da birden fazla evliliğe karşı olanlar, bakıyorsun her gün bir kadınla beraber oluyor. Aslında kendisi dört değil, 4000 evlenmiş 20-30 yıllık hayatında. Belki dört bin evlenmiş ama tutar İslam'ı bu yönden kınar. İslam zaten bunu tavsiye etmemiş. Sadece kötü yola gideceğine böyle yapsın. Allah'ın emriyle adam gibi evlensin. Doğru düzgün ailesi olsun. Onlara da baksın. Nesil gayrimeşru bir nesil olmasın. Kadınlar sokağa atılmasın. Çocuğuyla baş başa bırakılmasın. Bir ailesi olsun, adam gibi yaşasın İstenilmiştir. Yani neyse, sonra kadın feodal toplumdan kapitalist topluma geçti. Tarıma dayalı, toprağa dayalı toplum düzeninden, ağalık sisteminden güya şehir hayatına ve kapitalist hayata geçiş yaptığı zaman kadın gene kurtulmadı. Gene en büyük zulümlere uğradı. Bu sefer şehirde zulmedildi kadına. Dün feodalitede, feodal sistemde dağda, bayırda, köyde, tarlada çalıştırılan kadın, kötü kullanılan kadın bu sefer de kapitalist toplumda, şehir hayatında, fabrikalarda, sanayileşmiş devletlerde aynı şekilde kullanılmaya başlandı. Hem de bu kadınlara çok cüz'i bir ücret verilerek kullanıldılar. Kapitalizm kadını da kullandı. Hem şehvet aracı olarak, ahlakı bozmak için fabrikalarda kadın erkek beraber çalıştırarak birçok fabrika fuhuşhaneye dönmüştür. Bugün fabrikalarda çalışan bir kadının namusunu korunması için çok namuslu olması lazım. Çünkü diz dize erkekle beraber çalışıyor. Bunun sonunda birçoğunun namusu bozuluyor. Ve hem böylece toplumun ahlakını bozuyor kapitalizm. Ucuz işçi olduğu için kadını kullanmak istiyor. Erkeğe verdiği paranın yarısını veriyor kadına. Mesela bilirsiniz, kadınlar el işleri yaparlar. Mesela şu anda kermesimiz var. Kermeste mesela satıyorlar. Ben yapsam o el işini 1 milyara vermem. Koymuş üzerine fiyat 50 milyon. Mesela bir patik işlemiş mesela. Bir sürü göz nuru dökmüş bir patik işlemiş. Ben olsam onu 500 milyona vermem. Mesela tutmuş 2 milyon 3 milyon yazmış. Kadının işçiliği ucuz. Çünkü ev geçindirmiyor diye düşünülüyor. Ve oturduğu yerde konuşurken, film seyrederken yapıyor. Tamam da sonuçta zor bir iş yapıyor ama. Sonuçta göz nuru döküyor yani. Belki film seyrederken yapıyor ama. Ama bu yoruluyor ama yani sonuçta. Hiçbir kıymeti yok yani. Fabrikalarda da böyleydi. Kadın erkeğin aldığı maaşın yarısını alıyordu. Kapitalist böylece köşeyi dönüyordu. Ve bir üretim aracı olarak gördüler kadını. Artık kadın bir üretim aracıydı ve şehvet aracıydı ve reklam aracıydı. Kadını ciklet reklamında bile kullanır. Taksinin lastiklerinin reklamında kadın kullanıyor. Lastikle kadının ne alakası var? Bakın reklamlara, hepsinde kadınlar kullanılır. Kapitalist toplumların ahlakı nasıl bozduğu, kadın nasıl ucuzlattığı meydandadır. Her şeyde kadın kullanılır ve kadın da buna razıdır. O da bundan memnundur. Halbuki o da çok iyi biliyor ki kendisini kullanıyorlar. Ama onun da nefsi var, onun da şehveti var, onun da hoşuna gidiyor bu. Kadın göstermek istiyor, erkek görmek istiyor. Erkek bakmak istiyor, kadın baktırmak istiyor. Onun da hoşuna gidiyor. Birileri kendine baktı mı onunla mutlu oluyor. Tatmin oluyor. O da öyle bir tatmin olma yolu. Mesela insanoğlu yemek yiyerek tatmin olur, doyar. Mesela cinler koklayarak. Bu da böyle bir şey yani. Kadın da o şekilde tatmin oluyor. O da öyle mutlu oluyor. Ama sonunda da fahişeye dönüştürülüyor. Bunu da sonra görüyor. Sokaklarda süründürüyorlar. Hatta öldürüyorlar sonunda. Bunu da herkes biliyor. Ve güya kadın haklarını savunmak için feminist dernekler kuruluyor. Feminist dernekler kadını daha fazla baştan çıkartıyor. Kadın hakları derken kadının kocasına karşı saygısızlaştırıyor. Ve yuvasının yıkılmasına sebep oluyor. Güya kapitalizmin sonucu olarak ve teknolojinin sonucu olarak kadının kullanılışını engellemek güya kadının şerefini muhafaza etmek için ve de zulümlere uğramasını engellemek için feminist dernekler kuruluyor. Yani aslında bu feminizm akımı ya da feminist dernekler, feministler neyin sonucu oluyor aslında? Kapitalizmin sonucu. Kapitalizmin kadını kötü kullanması, zulmetmesi, aşağılaması, şehvet aracı ve üretim aracı olarak o noktaya indirmesi, bir anne, bir bacı, bir eş olmaktan çıkartıp şerefsiz bir varlık durumuna kullanılan, reklam aracı olan, üretim aracı olan, şehvet aracı olan, hem kullanırlar erkekler hem de fahişe derler. Hem kullanır hem de aşağılarlar. Güya kadını aşağılanmaktan kurtarmak için feminist dernekler kurulur. Yani bu feminizm ve feminist dernekler neyin sonucu? Yani bu kapitalizm çok şeyin doğmasına sebep oldu. Sosyalizm, kapitalizm doğurduğu gibi, geçen derste anlatmıştık, sosyalizmin doğmasına sebep olduğu gibi feminizmin de doğmasına gene kapitalistler sebep olmuştur aslında. Daha doğrusu Batı medeniyeti genel manada. Yunan'dan itibaren de ele alabilirsin. Kapitalizm yokken de gene kadınlara zulmedilmiştir. Haddi zatında sosyalist düzende de yine bu zulüm ve kadının namusunu korunmaması devam etmiştir. Ve buna karşı da feminizm hareketi çıkmıştır. Feminizm de başka bir hata yapmıştır. Bu sefer kadını kocasına karşı gelmesini sağlayan bir akıma dönüşmüştür. Kadın yani evde huzuru sağlamasını ona öğreteceğine, kocasına saygısızlığı öğretmiştir. Evde reis olmaya kalkışmıştır kadın. Ona bunu öğretmiştir. Halbuki Kur'an-ı Kerim "Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa" buyurur. Erkekler kadınlar üzerinde reistirler, hakimdirler, yöneticidirler ve muhafızdırlar. İdarecidirler. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle evde reisin erkek olduğunu söylemiştir ama kadını hiçbir şekilde aşağılamamış, anne yapmıştır ve Peygamberimiz en hayırlınız karısına karşı en iyi olanınızdır demiştir. Evet, evde bir düzen lazım, bir reis lazım. Her devletin bir reisi var, her ailenin de bir reisi olmalıdır. İslam bu düzeni koymuştur. Ama bu erkeğin kadını aşağılamasına izin vermek değil, sadece evde düzeni sağlamaktır. Ve kadına da bir takım haklar vermiştir. Erkeğe de zulmetmesinin haram olduğunu öğretmiştir. Karısını sevmesini, ona iyi davranmasını, bunu yaparsa en hayırlı insan, Allah katında en hayırlı insan sayılacağını öğretmiştir. İslam dengeyi kurmuştur yani. Bütün meselelerde olduğu gibi kadını da koyması gereken yere koymuştur. Nasıl ki Rahman suresinde buyuruyor: "Semâ'e rafa'aha ve vada'al mizan." Allah göğü yükseltti ve mizan koydu, ölçü. Ölçü koydu. "Ellâ tadgav fil mizan." Sakın ha sakın mizanda haddi aşmayın. Ölçüyü bozmayın. Bu ölçü gökyüzüne konduğu gibi bu ölçü ekonomiye de konulmuştur. Bu ölçü kadın erkek münasebetlerine de konulmuştur. Bu ölçü bütün meselelerde en doğru olan ölçüler, kriterler konulmuştur ve yeryüzünde medeniyet de bununla sağlanabilir ancak. Yani bu kapitalizm belası, sosyalizm belasına sebep olduğu gibi feminizm belasına da sebep olmuştur. Kadını mal gibi, üretim aracı gibi, şehvet aracı gibi, ucuz işçi olarak kullana kullana buna karşı tepkiler doğdu. Yani efendiler yanlış yanlışı doğuruyor, Yanlış, yanlışı doğuruyor. Kapitalizm sosyalizmi doğuruyor. Kapitalizm ve kadının bir üretim aracı gibi görülmesi feminizmi doğuruyor. Feminizm de başka bir takım hatalara sebep oluyor. Ailede huzur diye bir şey bırakmıyor. İfrat, tefrit, ifrat, tefrit böyle gidiyor. Yani bu Batı'nın dini olan Hristiyanlık nasıl ki dinsizliği doğurdu? Yanlış din, teslis akidesi, ruhbanlık, değiştirilmiş Tevrat ve İncil, bundaki çelişkiler, yanlışlar, bilim adamlarını, kitleleri, halk kesimini dinden soğuttu. Yanlış din dinsizliğe sebep oldu. Bugün Batı'nın dinsiz olmasının sebebi kendi dinleridir. Nasıl ki Batı'nın dini dinsizliğe götürdü. Batı'nın izmi kapitalizm, sosyalizme götürdü. Feminizme götürdü. Hiç iyi bir şeye götürmedi yani bu kapitalizm ve bu Batı'nın ideolojisi veya dini. Feminizm kadını erkeğe rakip yapmaya kalkıştı. Düşman etti. Sanki bir evdeki tane rakip. Mücadele. Ev midir? Ring alanı mıdır? Bellisiz. Feminizm evleri ringe dönüştürdü. Kim kime galip gelecek? Böyle huzur mu olur? Bakın mesela feminizmin temsilcilerine, mesela Çocuklar Duymasın filmine bir bakın. Kadın nasıl konuşuyor kocasıyla? İki rakip gibiler. Kendini çok öyle kazak falan zannediyor ama kocası tam kılıbık aslında. Selamiye light diyor ikide bir. Kendisi ondan 10 defa daha light aslında. Ama kendini kazak zannediyor. Hep kadın dedi oluyor sonuçta. Adam demiş yani. Demiş bizim evde en son söze ben söylerim. Allah Allah demişler. Nasıl başarıyorsun bunu demişler ya. Bizde böyle pek olmuyor. Bazen benim dediğim bazen hanımın dediği oluyor. Sen nasıl bunu başarıyorsun? E demiş hanım bir şey diyor, ben başka bir şey diyorum. Sonunda ben teslim oluyorum. Tamam hanım senin dediğin gibi olsun diyorum. En son sözü ben söylemiş oluyorum diyor. Feminizm, kadın erkeğe birbirine rakip gibi gören bir sistem. Hak hukuk derken aslında muhabbeti bitirdi. Neden? Ama buna da mecburdu feministler. Çünkü kadına zulmediliyordu. Kadının kendisini koruması gerekiyordu. Bunun için. O zaman çare. Peki feminizm çare oldu mu? Hayır olmadı. Boşananlar daha da çoğaldı. Zulme uğrayanlar daha da çoğaldı. Evliyken daha az belki sorunluydu. Boşandı daha büyük sorunlarla karşılaştı. Ne oldu? Yani insan mahsulü fikirler çözüm olmuyor. Çünkü sonuçta insan nefsini terbiye etmezseniz hangi kanunu getirirseniz getirin çözüm olmuyor. Siz mesela peygamberimiz der ki en hayırlınız hanımına karşı hayırlı olandır. Bitti. Bütün Müslümanlar bunu dikkate alır. Artık ona göre davranmak ister. Eğer İslami bir eğitim almışsa, iman kalbine girmişse eğer. Feminist bunu söyleyemez. En hayırlınız hanımına karşı iyi olandır diyemez. Dese de kim takar ki? Ama peygamber Allah'a dayanıyor. Vahye dayanıyor. O dedi mi kutsi olduğu için etkili oluyor. İşte sorun böyle halledilir. Vahiy ile halloluyor yani. Yine izimle hallolmuyor. Yani izimler hiçbir şey halledemiyor. Mesela İslam zengine diyor ki fakiri korumalısın. Yardım et. Cenneti kazan. Bunu hiçbir ideoloji söyleyemez. Sosyalizm bunu söyleyebilir mi? Sosyalizm diyebilir mi? Fakire iyilik yap, elinden tut, cenneti kazan. Diyebilir mi sosyalizm? Diyemez. Halbuki çözüm budur. Çözüm budur. Yani yoksa zengin her türlü fakiri ezer. Ha, o zaman zenginlik olmasın, şahsi mülkiyet olmasın. O zaman da kimse çalışmaz. Yani böyle yapsan olmuyor, şöyle yapsan olmuyor, şaşırıp kalıyorsun. Çözüm vahiydir yani. İnsanı eğitmek. Allah korkusu, cennet ve cehennem anlayışıyla insanı eğitmek. Bunu kabul etmezsen, dine ihtiyacım yok, bilim bana yeter dersen sorunları halledemezsin. Her şey kanun zoruyla, madde madde yazmakla hallolmuyor. Feminist dernekler kurmakla sen hangi sorunu hallettin? Bu dernekler çoğaldı, boşananlar daha da çoğaldı, fuhuş daha da çoğaldı, kadın daha da kötü kullanılır oldu. Senin feminizmin hangi meseleyi halletti? Sosyalizm hangi kapitalistin zulmünü engelledi ki? Feminizm hangi kötü erkeğin zulmünü engellesin? Bunlar sonuçta Allah korkusuna bağlı şeyler. Vahye ihtiyacın var. Yine kutsi değerlere ihtiyacın var. Kutsal bir kaynak. Buna inanmalısın. Kutsal kaynak sana diyecek ki hanımına iyi davran, cenneti kazan. Kadına da diyecek ki kocana itaat et, cenneti kazan. Böyle halloluyor. Yoksa öyle hak, hukuk, kavga, rakip, boks maçı yapar gibi böyle hiçbir mesele hallolmaz.
Hadiste en hayırlınız, eşine karşı en iyi olanınız şeklinde bir anlayış. Yani bizde de şu anlayışı getiriyor. Yani hanımın tüm istediklerini yaparsa, ona iyi davranırsa şeklinde bir anlayışı doğuruyor. Fakat bunun mukabilinde de hanımının her dediğini yapan da helak olmuştu şeklinde bir hadis geldi. İki hadisi nasıl bir orta yol olarak?
Ya kadına güzel davranmak lazımdır. Ama o her meselede onun dediğine de itaat edersen kadınların hayat tecrübesi erkekten daha azdır. Doğru karar verme güçleri daha zayıftır. Erkekler hayatın içinde olduğundan daha iyi anlıyor, daha doğru karar verebiliyor genellikle. İstisnalar olur. Genellikle böyledir. O yüzden Kur'an-ı Kerim "Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa" buyuruyor. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. Evde reis erkektir. Neden? İki tane sebep söylüyor. Devamında. İki tane sebep. Birisi Allah kimini kimine üstün kıldığı için, yani erkeğin fıtri özelliklerinin karar verebilme, doğru isabetli karar verebilme, dengeli düşünebilme, duygularına göre davranmayıp akla göre davranabilme noktasında erkeğin üstün olmasından dolayı bir. İkincisi bir de erkek karısına malından harcamaktadır diyor ayet. Bu iki sebebi söylüyor. Yani evde reis olarak erkeği tayin ediyor ama karısına güzel davranmayı da emrediyor. Bundan daha güzel bir şey olmaz yani. Yani karar verebilme konusunda erkek daha isabetli, yüzde olarak yani daha fazla isabetli karar verebiliyor yani. Bunu aslında her vicdanlı kadın da kabul eder. Söylesin bakayım, kocası mı daha iyi karar verebiliyor, kendisi mi? Çok az erkek için bu doğru değildir tabii. Yani çok bazı erkekler var ki kadından daha kötü kararlar verir. Bu da mümkündür. Ama İslam genele göre hüküm getirmiştir. İçinden yani bir kadın var ki erkekleri cebinden çıkarır. O da vardır yani. Ama o azdır yani. Yani aza göre konuşulmaz yani. Yani eşine iyi davranmak, reis olmak başka bir şey. Kararı kadına bırakmak başka bir şey. Yani yine reis sensin. Kararı yine sen vereceksin. Ama kadına da güzel davranacaksın. Onu da insan yerine koyacaksın. O da bir insan yani. O da bu dünyaya gelmiş, imtihana gelmiş. O da cennete, cehenneme gidecek. O da senin gibi yani. Kadının düşmanı kim? Evvela kendisi. Sonra erkekler. Sonra da düzen. Yani kadın kendi kendine zarar veriyor. Erkekler de kadına zarar veriyor. Ama içinde yaşamış olduğu düzen de kadını basitleştiriyor ve demin anlattığım hale getiriyor. Şehvet aracı, üretim aracı ve kapitalist düzende hakkı verilmeyen, yarı maaş verilen bir varlık durumuna getiriliyor. Kadının bu durumunun değişmesi, kendisinin değişmesiyle mümkündür. Evvela kendisi bir kere değişecek, Allah'a teslim olacak, Allah Azze ve Celle ondan nasıl olmasını istiyorsa öyle olacak ve öyle bir aile meydana getirecek. Kendisi kendisine, kendi kendini koyması gereken yere koyarsa, kocası da kendi gibi düşünürse, İslam'a teslim olmuş birisi olursa, bulunduğu düzen de böyle bir düzen olursa, kadın ancak o zaman bu zulümlerden kurtulabilecektir. Kendisi de zulmetmeyecek, kendisine de zulmedilmeyecek. Kapitalizm bunu başaramaz. Mesela kapitalist devletlerden diyelim Fransa'da kolektif aile sistemine geçiş yapmışlar. Kolektif aile. Yani değiş tokuş yapıyorlar. Bir yıllık, iki yıllık diyor, karıları değişelim diyor. Reklam veriyor, ilan veriyor. Ondan sonra işte anlaşıyorlar, buluşuyorlar. Yani demek usanıyorlar birbirlerinden. Bir farklılık olsun, bir değişiklik yapalım diyorlar. Kadın adeta hayvan gibi alınıp veriliyor. Bunun ve buna da yani kanunlar müsaade ediyor yani. Yani kendisine artık mesela bu zamanda bu daha da kolay, internet yoluyla kolektif aile her ay bile olabilir yani, artık her günde olabilir yani, değiş tokuş aslında fuhuş yani, ne iddet bekliyor ne bir şey, gidiyor bundan onun yanına, oradan bunun yanına, çocuk kimden olduğu da belirsiz, bir öyle bir pislik bir hayat. Kapitalizm kadını ne hale getirdi? Tabii ki bir medeniyet kadına yön vermediyse elbette ki o medeniyet çökecektir. Kadın erkek münasebetlerini dengeleyemediyse bu hatası onu çökertir. Roma ve Yunan nasıl çöktüyse bugünkü Batı medeniyeti de bu hatalarından dolayı da çökecektir. Evet.
Hocam, Batı'da çalışmış, yani Almanca tabir ettiğimiz kesim mesela, oradan geldiği zaman, izne geldiği zaman falan mesela çok övüyor. Yani çok prensipliler, işte disiplin sahibiler, zamanı iyi kullanıyorlar, çok dakikler, ama ahlaki yönden baktığımız zaman mesela intihar eden birine biri mesela 3 saat kaldırımda bekliyor ki belediye gelsin, götürsün. Yani insan yönden de zayıflar. Buradaki gibi mesela bir bankörlük falan, bizdeki gibi o tarz böyle fıtrata uygun şeyleri gelişmemiş. Yani bizde maneviyatın kalıntıları var mesela Türkiye toplumu olarak. Biraz daha vicdanlıyız, biraz daha merhametliyiz. Anayı babayı biliyoruz işte. Ama onlarda baktığımız zaman böyle kaliteli bir insan yetişmiş gibi de bir rol model bize sunuluyor.
Evet.
Öyle gösteriyor. Yani bu çelişkiyi nasıl açıklamak lazım?
Yani insanlar nasıl ki modern hayat ile medeni hayatın farkını anlamadılar, bunu karıştırdılar. Aynı şekilde işte bunu da karıştırıyorlar. Yollarının temizliği, genişliği, iş hayatındaki başarıları, dakik oluşları, tam vaktinde gelmeleri, çalışırken güzel çalışmaları, işini temiz yapmaları falan, bunları medeniyetle karıştırıyorlar. Bu bir robot da böyle olur yani. Değil mi? Yani bir gün mesela öyle robotlar yapılacak ki robot tam vaktinde işe başlayacak. İşini çok güzel yapacak. Ki zaten mesela şu anda bir sürü öyle robot da var aslında, fabrikalarda çalışan robotlar var. İnsanı daha güzel yapıyor. Teyp yapıyor, televizyon yapıyor, kol gidiyor, bir kaynak yapıyor, çekiyor, tekrar buna bir kaynak yapıyor. Yani mükemmel çalışıyor. Robot da böyle çalışır. Bu değil medeniyet yani. Şimdi o aslında yine sonuç itibariyle kapitalizmin de bir ürünüdür yani, bir yönüyle. Çünkü hiç affetmez yani patron. O erkekse biraz geç kalsın işe, hemen maaşından keser. Bizde biraz da merhamet vardır. Neyse canım, hadi bir şey olmaz anlayışı nasıl sığınıyor bazen işçilerimiz. İşçi kesimi daha doğrusu. İşçilerim, benim işim yok da. Yani ona sığınıyor, nasılsa patrona bir şey demez yani gibi düşünüyor. Orada acımıyor yani. Hemen maaşından kesiyor. Bu katı kurallar, yani yine kapitalizmin ürünleri aslında bunlar. Kapitalist 5 dakikasını affetmiyor. O yüzden insanlar mecburen dakik oluyor yani. Ve bu ona bütün hayatı boyunca da işine yarıyor. Bu prensipli olmak, disiplinli olmak, dakik olmak güzel bir şey aslında. Ama bunun da başlangıcı yine kapitalizm yani. Kapitalistin hırsı. Ne var ya, 15 dakika geç kalsa kıyamet mi kopar yani, bir gün diyelim işi çıktı. Yo, hemen maaşından keser. İşte bu biraz da, yoksa yani çok da fazla kendiliklerinden böyle olduklarından da değil. Evet, belli bir şeye kadar bunu sağlamışlar. Belki okul hayatlarında da öyleler. Çocukluktan beri böyle. Böyle yetiştirilmişler. Fakat bu medeni olmak demek değildir. Bu başarılı insan olmaktır. Başarılı insan, disiplinli insan denir buna. Kapitalist böyle insan istemektedir. Toplumu da o şekilde eğitmektedir. Ama bu medeni olmak demek değildir.
Yani bu kapitalist sistemle ilgili şimdi kitap işçi sınıfına alırken bugün döküyorlar. Ömür boyu işçi kalır manasında günlerde şeyler var.
Evet, yani kapitalist devamlı proletaryayı proletarya olarak tutar.
İşçi sınıfı sürekli yani fonlar kaz ediyor, ne uzuyor ne kısırıyor. Kısarıyor gibi aynı manada kelimeler var, ifadeler var. Şimdi İslam işçi sınıfına ne vaat ediyor? Yani sonradan patron olma iddia şeyler var bu şekilde?
İslam tabii ki, yani bir insan işçi ise sonradan patron tabii olabilir yani. Allah verirse, çalışırsa, gayret ederse... İslam bunun önünü açıyor yani, buna yani demiyor her zaman sen böyle kalacaksın, onu ezmiyor. İslam ona zekattan veriyor, İslam onun hakkını tam vermesini istiyor, fazladan vermesini tavsiye ediyor zengine. Diyor ki sen ver ki Allah da sana versin, sen kısarsan Allah da sana kısar. Peygamberimiz böyle buyuruyor yani, zenginler çok versinler, korkmayın diyor, cimri olmayın. Allah da size cimri olur o zaman. Size de, Allah da size vermez. Bu şekilde şimdi olunca ne oluyor? O zaman bu adam fazla kazanacak yani, işçi kesimi. O zaman yarın kendi işini kendisi kurabilecek icabında. Biraz para da biriktirmeyi becerirse kendi işini kendisi kurabilecek. Yani İslam'ın öğretisi sonuçta bunu sağlıyor yani. Zengin fakiri ezmiyor, bol bol da veriyor, cömert olmayı öğretiyor. Ve bu şekilde de o insan yarın kendi işinin patronu olabiliyor.
Ben şunun için sormuştum hocam. Şimdi dünyada bir denge var. Yani hani uzun kısa zayıf şişman gibi. Toplumda da şimdi fakir ve zengin dengesi var. Fakir çalışacak ki üretim olsun. Yani ihtiyacı olduğundan dolayı çalışıyor ekseriyette fakirler. Yani insanlara ihtiyacı olmasa belki de bu kadar çalışmazlar yani. Şimdi İslam böyle bir şey vaat ediyor. O zaman refah seviyesi yükselecek diye anlıyoruz biz bunu. Bu fakir zengin dengesi nasıl korunacak yani?
Herkesin durumu iyi olursa ne olacak? O zaman kim çalışacak? Hayır. İslam bir kere çalışma ibadet olarak kabul ediyor. İlla da para kazanmak için de değil. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Boş kaldığın zaman başka bir işe koyul. İslam bunu öğretiyor. İlla da para kazanmak için de değil. Yine çalışmalısın diyor. Peygamberimiz buyuruyor, kıyamet koparken bile olsa, elinde ağaç varsa dikecek bir fide, elinde toprağa dikmek üzereyken kıyamet kopsa gene dik diyor onu. Yani zaten kıyamet kopacak, boş ver bunu şimdi deme, onu dik diyor. Yani İslam böylesi çalışmaları teşvik ediyor. İlla da para kazanmak için de değil, kişinin kendisi de çalışabilir. Yani illa da bir fakiri çalıştırması da gerekmez. İnsanın durumu iyi de olsa yine çalışmalı. Kaldı ki zaten mutlaka yine toplumda fakirler olacaktır. Çünkü herkes çalışkan değildir. Herkes zeki değildir. Bir kısmı sakattır, bir kısmı tembeldir falan. Mutlaka yani çalışacak durumda olan insanlar olacaktır. Mesela bugün diyelim ki Avrupa'da yine herkes çalışıyor. Kapitalizmin zulmü olmasa aslında durumları iyi. Hepsinin evi var, arabası var, gene çalışıyor ama tabi din yok, iman yok, ahlak yok. Bir de kapitalistlerin zulmü var. Bunlar olmasa normalde mesela yani herkese göre tabi şu anda orada da işsizlik başladı da, yani işsizlik yokken herkese iş de var, evi de var, arabası da var, rahat rahat da yaşıyor. Belki bir yerde çalışıyor, kendi işinin patronu olsa belki de olacak ama olmaya çok da gerek görmüyor. Yani böyle daha rahat diyor. Zaten maaşı güzel, evi var, arabası var, ne yapacağım daha fazlasını gibi düşünüyor. Çok da fazla böyle yükün altına girmek de istemiyor. Yani böyle insanlar her zaman var olacaktır. Herkes patron olmayı da göze alamayacaktır. İşçi olmak daha kolay gelecektir. Yani mesela şimdi bir insan diyelim ki günde bir tepsi tatlı satsa ekmeğe çıkar yani. Ama mesela adam bunu yapmaz. Gider mesela belediyeye başvurur. İş yok mu? Devlete başvurur. Halbuki verecekleri asgari ücrettir. Asgari ücrete razı olur. Halbuki günde bir tepsi satsa aynı parayı da kazanır. Fakat bunda bir risk vardır. Ve bir de yorulacaktır. Yani acaba iş olur mu, olmaz mı falan, bu gibi şeyler düşünüyor, korkuyor. Öbürü garantili diyor. İnsanoğlu garantili iş istiyor. Ve çok da fazla bir hevesi yoksa işçi olmaya yine razı oluyor. Durumu iyi olsa, evi de olsa, arabası da olsa gene el kapısında çalışmayı tercih ediyor. Çünkü o benim yerime yorulsun. Patron olmak çünkü kolay yani. Şey zor. Patron olmak zor olduğundan, işçi olmak daha kolay olduğundan. Yani bir yönüyle işçi olmak daha kolaydır. Patron onun kadar rahat etmez. Patron her şeyi düşünür. İşçi akşam keşke çabuk olsa da evime gitsem diye düşünür. Patron akşam olmasa da şu işleri bitirsem diye düşünür. Onun için çok insan var ki yani durumu iyi olsa bile gene işçiliğe razı olacaktır. Yani İslam'ın hakim olduğu bir toplumda birçok insan kendi işini yapacaktır. Bugünkü köleleştirilmiş proletarya kendi işini yapacaktır. İşinin patronu olacaktır. Ama bazıları da yine birinin yanında işçi olarak çalışacaktır. Ama o da yine evi olacaktır, arabası olacaktır icabında. Yani zulme uğramayacaktır. Eğer dünya şartları uygunsa, ülke şartları uygunsa zulme uğramayacağı için o da bu imkanlardan istifade edebilecektir. Ama gene işçi olarak da çalışabilecektir. İşçi olmak ayıp değil. Önemli olan insan gibi yaşıyor mu? Önemli olan bu. Kapitalist insan gibi yaşatmıyor işçisini. Sorun oradadır. Yoksa yani herkes patron olsun diye bir iddiası yoktur İslam'ın. Çünkü bu realitelere terstir. Kim insan var ki sakattır, kim insan var ki tembeldir, kim insan var ki çok zeki değildir. Yani para versen eline bile, sermaye versen batırır onu. Yapamaz. Allah herkesi aynı yaratmamıştır. Onun için gene işçiler gene olacaktır. Yani İslam düzeninde de gene işçiler gene olacaktır. Allah böyle bir denge kurmuştur. Batı kapitalist sistemi doğum kontrolünü arttırmak istedi. Çünkü kadınlar hamile oldukları zaman çalışamıyorlardı. Onun için doğum kontrolünü yaydılar. Fakat sonra bu problemlere sebebiyet verdi. Doğum kontrolünün zararları ortaya çıkmaya başladı. Çünkü zenginler doğum kontrolü yapıyorlardı rahat yaşamak için. Fakirlerde ise bu tür şeyler daha azdı. Daha kontrolsüzdü fakirler. Çocuklar daha çok oldu. Her zaman böyle olmuştur. Ve dolayısıyla da iyi gıda almış çocuklar azaldı. Kötü gıda alanlar çoğaldı. İyi eğitim almış olanlar azaldı. Kötü eğitim alanlar çoğaldı. Bunun sonunda zeka gerilemeye başladı. Zekası gelişmiş insanlar toplumda bayağı bir azaldı. Gelişmeyenler çoğaldı. Yani bu doğum kontrolünün özü aslında fakirlerin, belki hani sırf fakirlere tavsiye edilse, zenginlere de çok çocuk tavsiye edilseydi hani belki daha az zararlı olurdu. Gene kötü de daha az zararlı olurdu. Ama tam tersi oldu. Zenginlerin çocuğu az oldu. Onlar doğum kontrolü yaptı. Fakirler yapamadı. Ve bunun sonunda fakir daha da çoğaldı. İyi eğitim görmeyen çocuklar, iyi gıda almayan insanlar çoğaldı. Ve zeka düşmeye başladı dünyada. Bir zeka gerilemesi var dünyada. Yani bilimin gelişmesi ile bir takım şeyler kolaylaşıyor ama aslında zeka düşüyor. Eskisi gibi berrak zeka pek yok yani. Eskiden mesela kaç yüz bin hadisi ezbere bilen alimler. Bugün niye böyle bir insan çıkmıyor dünyada? Ravileriyle beraber ezbere biliyor hepsini. Böyle berrak bir zeka, net bir zeka niye yok yani? Zeka düşüyor dünyada. Mesela Russell diyor ki böyle devam ederse diyor medeniyetin efendiliğini bırakırız diyor yakında. Esasında zaten medeni bile değiller de onlar medeniyet dedikleri şey ne biliyor musunuz? Hakimiyet. Aslında kim hakimse o daha medenidir gibi bir mantık var. Bu yanlış bir mantıktır yani. Yani mesela diyelim ki bu mahallenin kabadayısı bu mahalleye hakimdir çünkü daha kuvvetlidir. Daha çok silahı var, daha çok yanında eşkıya taşıyor. Eşkıyası var yanında. Da şimdi böyle olunca hakim diye yani bu mahallenin hakimi, bu mahallenin en medenisi mi sayılacak? İşte görüyoruz. Yani kendilerini medeni olarak görüyorlar ve medeniyetin bu medeniyetin efendisi biziz. Bu efendiliği kaybedeceğiz böyle giderse diyorlar. Halbuki zaten yok öyle bir medeniyet. Zaten onlarınkini medeniyet olarak göremeyiz. Mesela homoseksüellik bugün kanunlarla İngiltere ve birçok Avrupa devletinde kanunlarla mesela garanti altına alınmıştır. Koruma altına alınmıştır. Bu nasıl bir medeniyettir? Erkek erkeğe ahlaksızlık yapıyor. Bu nasıl bir medeniyettir? Bir medeniyet buna müsaade edemez. Buna müsaade eden de medeniyet değildir. Travestiye müsaade edenler medeni sayılamazlar. Homoseksüelliğe müsaade eden devletler medeni sayılamazlar. Bugün kapitalizm bu noktaya gelmiştir. Şimdi Marksistler ise evvelden, artık pek kalmadı da, tek tük belki var. Marksistler önceden bu hastalıkların burjuva hastalığı olduğunu söylüyorlardı. Zina, travestilik, homoseksüellik, bunlar aslında şımarık burjuvanın işi yok gücü yok, zevk peşinde koşan, işçi kesimini sömürüp sömürüp onların kazancıyla geçinen, kendisi çalışmayan ve burjuvanın pis hastalıklarıdır diyorlardı. Ve dolayısıyla bu kapitalist sistemi devirdiğimiz zaman, sosyalizmi hakim kıldığımızda zaten burjuva diye bir şey kalmayacağına göre bu hastalıklar da bitecektir. Çünkü bu hastalıklar burjuva olunca oluşuyor insanda diye düşündüler. Halbuki öyle değildi. Çünkü Sartre'nin de dediği gibi Avrupa'nın hasta adamı burjuvazidir denilemez artık demiş. Çünkü işçiler de aynısını yapmaya başlıyorlar. Yani bir tek burjuvanın hastalığı değil demek. Çünkü bu fıtratta var. Allah korkusu vermezsen, insanca yaşamayı öğretmezsen, medeniyeti öğretmezsen zina tatlı gelir. Bunun burjuvası, proletarisi yok yani. Herkesin hoşuna gider. Allah korkusu olmadı mı, bunu zengin de yapar, fakir de yapar. Bunu burjuva, yani sosyalizm sürekli olarak insanın duygularını, fıtratını inkar ediyor yani. Anlıyor musunuz? Sürekli yaptığı şey bu. Sürekli olarak meseleyi maddeye bağlıyor. Burjuvazi olduğu için kapitalizmden yani bu ahlaksızlıklar, bu hepsi kapitalizmin ürünü. Hayır efendim, yani evet kapitalizmin ürünü de, fakat hep ondan değil yani. Kapitalizm olmasa bile insanoğlunda bu arzular var. Allah insanı dünya imtihana göndermiş. Sen bunu görmezden geliyorsun. İnsanın fıtratını görmezden geliyorsun. Sen bu şekilde nasıl olacak insana uygun bir medeniyet meydana getireceksin? Sen insan inkar ediyorsun. İnsanda bu arzular var. Senin sistemin de olsa, başka sistemler de olsa, kapitalizm de olsa, sosyalizm de olsa, İslam da olsa, sonuçta bu arzu var insanda. Bunu ancak Allah korkusuyla sen durdurabilirsin. Bu burjuva hastalığı değil ki. O fabrikalarda proletarya çalışıyor ve fabrikalar fuhuşhaneye dönmüş durumda. Bir tek burjuva mı yapıyor? Gerçeğe gözünü kapatmış bir izim, sosyalizm. İnsanın manevi yönünü, duygularını, fıtratını görmezden geliyor. İnsan bir makine gibi. Diyor ki yani ben kanunu değiştirdim mi, sistemi değiştirdim mi, her şey hallolacak. Mümkün değil. İnsan aynı. Her doğan bu arzularla doğuyor. Akıl bali olduğu zaman para, pul, şehvet, kadın arzuları oluşuyor. Allah böyle yaratıyor. Sen yani topluma sosyalizmi hakim kılınca doğanlar başka türlü mü doğacak zannediyorsun? Bir gerçeği dikkate almıyor, fıtratı dikkate almıyor. Her şeyi maddi sebeplere bağlıyor. İnsan nefsini eğitmek gerektiğini inkar ediyor. Ve bir solcu zamanında bana şunu söylemişti. Yani dinin gerekliliğini vahiy gerekir mi, gerekmez mi? Din gerekir mi, gerekmez mi? İşte bugünkü rüşvet yiyenler, milletin kanını emenler, alçaklar, yalnızca kapitalistler değil, aynı zamanda makam sahipleri, elit tabaka, bunların güya işte bunların yaptığını önleyeceklermiş kendileri. Kendileri başa geçerlerse işte bu rüşvetlere, şuna buna izin vermeyeceklermiş. Bunlardan bir tanesi bizim akraba. CHP'den aday oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne aday oldu. Aday oldu. Sonra aday yaptı onu Baykal. Bize gelmişti bayramda, aday olmadan evvel. Dedim ki yol yol değil. Bak dedim, göreceksin. Seni de satacaklar. Sen belediye başkanı olsan ne olur? Diğeri olsan ne olur? İnsanı eğitmedikten sonra yolları sen yapsan ne olur? Ben yapsam ne olur? Lağımla mı insanlar değişecek? İşte onlara mı bırakalım? İşte falan filan, biz başa geçersek işte milletin malını yedirmeyiz. Dedim sen göreceksin. Ve Deniz Baykal bunu seçti. Elini kaldırdı, televizyonda gördüm. Ben şaşırdım. Dedim Allah Allah, bu işte bir yanlışlık var. Nasıl oldu bu iş? Onu yapmamaları lazımdı. Çünkü o kadar tanınmış değildi, o kadar da zengin değildi. Bir yanlışlık oldu dedim. Dedim 3 gün sonra tekrar haberlerde duydum. Gene onu görevden almışlar. Aday başkası olmuş. Ondan sonra bayram bize gelmişti, yine bayramlaşmaya. Dedim ne haber? Nasıl oldu? Anlattı. Deniz Baykal'ın sağ kolu olan adam kendinden birkaç trilyon rüşvet istemiş. Dedim diyor yani ne yapacaksınız bu kadar parayı? Yani bu kadar para bende yok. Nasıl vereceğim? Ben sonra verirsem ben nereden bu parayı geri alacağım? Yani ben hizmet yapmaya gelecektim, gelseydim. Ben yani belediyeyi soymaya mı? O zaman soymam lazım benim belediyeyi de. Benim o zaman farkım ne kalır? Ne yapacaksınız? İşte demiş tanıtım çalışmalar yapacağız. Alt yapı çalışmaları, üst yapı çalışmaları. Ya aslında rüşvet istiyor. Dedim bak gördün mü? İnanmak istemiyorum ama dedi, Baykal da bu işin içinde olabilir dedi. İstemiyorum, inanmak istemiyor. Baykal da işin içinde olabilir dedi. Çünkü Baykal'ın sağ kolu o adam. Tabii Baykal yapmıyor, yaptırtıyor ona. Dedim anladın mı? İşte ben sana bunu anlatmaya çalışıyordum. Ama sen gerçek çözümün peşine düşmüyorsun. Gerçek çözüm insanı eğitmek, yeni bir nesil meydana getirmek, ama sen kendini de değiştirmek istemediğin için bu yola gelmiyorsun. Çünkü namaz kılacaksın, zor geliyor. Karın başını örtecek, zor geliyor. İçkiyi bırakacaksın, zor geliyor. Öyle değil mi? Doğruları konuşalım. Sen de iyi biliyorsun ki o yola girsen, sen etrafındakiler de senden istifade etmek isteyecekler. Sana gelip şu ihaleyi filana verelim, falan işi filana verelim diyecekler. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Yapma da gör. Sana o makama getirenler sen 3 gün sonra geri indirmeyi de bilirler. Niye buraya geldik? Vatan için mi yani? Derler sana yarın. Vatanımızı mı kurtaracağız? Biraz da biz yiyelim diyecekler yarın. Yani işte ben bunları daha evvelki yıllarda yine onları anlatırken okumuş solculara anlatırken bunları, ya dedi bir tanesi, dedi yani illa da yani Allah korkusu cennet cehennemle de olmayabilir yani, mesela ahlak versek insanlara, ahlaklı olmayı öğretsek böyle de olmaz mı yani? Bakın nereden kaçıyor, anlıyor musunuz? Kaçıyor bak, Allah korkusu, cennet, cehennem şeklinde olmasını istemiyor. Ya ahlak. Bu kadar. Peki adama mesela diyelim para teklif ettiler, 500 milyar. Burada ahlak mahlak kalır mı? Burada ancak Allah korkusu kalır. Vallahi ahlak mahlak kalmaz burada. 500 milyarı gördüğü zaman, hatta trilyon, 5 trilyon, 10 trilyon, daha büyük işler var değil mi? Büyük işler var. 10 trilyon rüşveti gördüğünde ucundan ucundan almaz mı? Neyse bir düşüneyim falan demez mi? Der. Önünden mesela diyelim ki mesela bir yerde çalışıyor. Çok güzel bir kız var çalıştığı yerde. Şimdi buna ahlak bunu zapt eder mi? Nefis var adamda. Allah korkusu olmadan zapt etmez. Yakar adamı bazen. Cız diye yakar. O anda ancak Allah korkusu bakmaktan onu alıkoyar. Yoksa zapt edemez kendini. Mümkün değil. Ahlak bir yere kadar durdurur insanı, frenler. Bir yere kadar. Ondan sonrasını frenleyemez. Ondan sonra Allah korkusu lazım. Bunu anlamak istemiyorlar çünkü hayatlarını değiştirmek istemiyorlar. Ve sosyalistler kapitalizme karşı alternatif olarak ortaya çıktılar. İddiaları nedir? Hangi alanda bir devrim peşindedirler? Neyi değiştirmenin peşindedirler? Ekonomik konularda. Bütün iddiaları budur. Sınıfları kaldırmak, burjuvayı yok etmek. Öyle değil mi? Bütün iddia bu değil midir? Ama bugün dünyada bir tek bu çeşit sınıflandırma yok ki. Bugün çok başka sınıflandırmalar meydana gelmiştir. Bunlara ne çözüm üretecek sosyalizm? Ne üretebilmiştir? Sadece burjuva sınıfı, proletarya sınıfı yok ki bugün dünyada. Çok başka sınıflar da oluşmuştur. Artistler sınıfı, seks sınıfı, yeni yeni meslekler ve yeni yeni sınıflar oluşmuştur. Irkçılık mesela, moda mesela. Bunlara çözümü nedir? Hadi burjuvanın elinden şahsi mülkiyetini alacak, proletaryaya verecek mesela, paylaştıracak diyelim. Ya peki diğer sorunlara karşı çözümü nedir? Dünyada tek sorun burjuva sorunu mudur? Buhranlar var, intihar edenler var. Buna karşı çözümü nedir? Nefsine hakim olamayanlar, onun bunun namusuna göz dikenler, buna karşı çözümü nedir? Marx'ın kendisi de sekreteriyle yanlış işler yapmıştı. Kendisini Marksist ahlak durdurabilmiş miydi güzel sekreteri görünce? Durduramamıştı. Marx'ın Aşk Hayatı diye bir kitap var. Okumuştum zamanında. Nice naneler yemiş. Hani Marksist ahlak bunu durduramamış. Demek ki ancak Allah korkusu durduruyor. Ahlak durduramıyor. Kaldı ki zaten İslam olmadı mı ahlak da olmuyor. İradeyi de kullanamıyor. bazen irade biter, iman devreye girer. Normalde o insanın iradesi şu durumda o haramı işlemesine engel olacak kadar güçlü değil. Ama imanı güçlü. İrade bitiyor, pes ediyor. Bittim diyor, yapacağım diyor bu günahı. İman bırakmıyor. İman iradeden daha kuvvetli. Bunu görmezden gelemeyiz. İnsanın imana ihtiyacı var. Başka türlü zapt edilemez insan denen varlık. Ve Batı medeniyeti insanlığa verebileceği hiçbir şeyi olmadığı ortaya çıkmıştır. Batı medeniyetinin değerleri tükenmiştir der Seyyid Kutup rahmetli. Bana kalırsa değerler tükenmedi. Zaten değerleri yoktu. Aslında o da bu kanaatte tabii ki ama belki öyle ifade etmedi. Yoksa aslında o da zaten başka yerlerde bunu ima eden şekilde sözleri var. Yani zaten Batı'nınki medeniyet değildi ki. Ki tükensin yani. Zaten kriterleri şehvet üzerine kurulmuş idi. Bu zaten kriter sayılmaz. Batı bugün insanlığı neye davet etmektedir? Davet edebileceği bir şey kalmamıştır. Yoktur. Zaten de yoktu. İnsanları şehvete davet etti. Makineye davet etti. Modern hayata davet etti. Ve bunların da sorunları çoğalttığı artık görülüyor. Sorunlu bir dünya meydana getirdi. Ve yazar burada diyor ki batılık insan kendi eliyle yaptığı eserinin yani makinenin kurbanıdır diyor. Ben bu kanaatte değilim. Bugün batılı insan veya biz aslında makinenin kurbanı değiliz. Aslında insanoğlu şirkin kurbanı olmuştur. Eğer şirk düzeni hakim olmasaydı, nefisler putlaştırılmasaydı, nefse uygun bir düzen, nefsi tahrik eden, şehvetleri arttıran bir düzen olmasaydı, makine insana böyle zarar vermezdi. Makinenin ne kabahati var? Makine mesela diyelim ki taksi, mesela televizyon, bu güzel kullanılsaydı, tevhidin emri altında, dinin, Allah'tan Allah'ın dininin kontrolü altında olsaydı, bilim, vahyin kontrolü altında olsaydı, öyle gelişseydi, insanlığa huzur getirirdi o bilim. Yani bilim, dinin kontrolü altında olmadığı için sonuç böyle oldu. Sermaye, dinin kontrolü altında olmadığı için sonuç böyle oldu. Yoksa makinenin kabahati değildi. Nasıl ki televizyonu güzel kullanırsan güzeldir, kötü kullanırsan kötüdür. Bu makinenin eseri değil. Aslında şirkin eseridir. Allah'ın dediği olmadı, insanların dediği oldu. Allah'ın istediği düzen kurulmadı, insanlar izimler, ideolojiler uydurdu. Bu onun sonucudur. Makineleşme olmadığı zamanlarda, makineleşme sanayi devriminden sonra ortaya çıktı. Sanayi devriminden evvel dünyada bu sorunlar Batı aleminde gene yok muydu? Zaten yazarın kendisi bile ta 5. asırdan itibaren ele aldı ve bunların böyle olduğunu söylemedi mi? Batı dünyasında oldu bitti bu sorunlar vardı. O zaman sanayileşme mi vardı, makine mi vardı? O yüzden sorun makine değil, bilim değil aslında. Kontrolsüz bilim, insanı dikkate almayan, fıtratın ihtiyacını dikkate almayan, yalnız para, para, para, şehvet diyen bir düzen. Yani Allah'ın dünyasında insanların dediğinin olması. Sorun bu. Yoksa bilim, şimdi makinenin kurbanı dersen, makine bu böyle bu hale getirdi dersen, o zaman bilim kötü bir şey olmuş oluyor. Bu söylenemez. Elbette ki aşırı gidilmesi başka bir takım sorunlar doğurmuştur. Yani sanayileşmenin de aşırısı. Nasıl ki yemek yemek iyidir ama aşırısı iyi değil. Aynı şekilde teknolojinin de belki aşırısı iyi değil. Bir sınır lazım belki. Nasıl bir sınır? Yani her gün yeni bir cihaz dünya çöplüğe döndü yani. Elektronik çöplüğüne döndü dünya. Belki buna bir sınır getirilebilir yani. Mesela bir cihaz çıktığı zaman mesela 3-5 yıl kullanılsın gibi. Ondan sonra yeni bir cihaz. Çöplük olmasın her taraf. Hakkı verilsin, bir kullanılsın bakayım. Biraz eskisin bakayım hele. Belki buna benzer bir takım sınırlandırmalar yapılabilir. Yoksa bütünüyle kabahatli olan makinedir dersek ve batıl insan kendi ürettiği makinenin kurbanı oldu dersek, şirk o zaman kurtulur. Şirk sanki günahı yok, batı nizamının sanki günahı yok, sanki suçlu bilim ve makinaymış gibi. Bilime ve makineye yön veren kim? Asıl suçlu o.